Ayrım 16.
Şiiri şiir olarak okumak gerektiğini öne süren T.S. Eliot da metne eğilen eleştiri yöntemiyle yeni eleştirinin hazırlayıcılarından olmuştur. Richards ve Eliot'un görüşlerinden yola çıkarak yeni bir kuram geliştirecek olanlar, daha önceki edebiyat anlayışının getirdiği tanımlardan farklı bir edebiyat tanımı önermek zorundaydılar. Edebiyat, toplumu yansıtmak ya da duyguları dile getirmek ve duygular uyandırmak değilse nedir? Yeni eleştirinin bu soruya cevabını şöyle özetleyebiliriz. Bir edebiyat eseri, yazarından, okurundan ve yazıldığı tarihin toplumsal ve tarihsel koşullarından bağımsız, kendi başına yeterli olan kapalı, dilsel bir düzendir. Görüldüğü gibi biçimci bir tanımdır yeni eleştirinin önerdiği. Nasıl bir şeydir bu düzen? Biçimcilikte bu düzene genellikle organik birlik gibi bir ad verilir ve kabaca şöyle tanımlanır. Eserdeki her ögenin ve bağıntının eserin değeri için gerekli olması, gereksiz hiçbir ögenin ve bağıntının bulunmaması ve bunlardan her birinin yalnız kendi hesabına rol oynamakla kalmayıp diğerlerini de etkilemesiyle sağlanan düzene organik birlik denir. Demek ki eserdeki her ögenin rolü diğer ögelerle ve dolayısıyla eserin bütünüyle sıkı sıkıya bağıntılıdır. Organik bir varlığa benzetilir eser. Bu durumda yeni eleştirinin içerikle hesaplaşması gerektiğinden çok tartışılmış olan içerik ve biçim sorununa eğilebiliriz şimdi. Biçim-içerik sorunu. Biçimcilik ister istemez biçim-içerik ilişkisi sorununa dolanmış ve bu ilişkinin aldığı şekillere göre bazı aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalarda karşımıza çıkan görüşler, her ne kadar bugünkü anlamıyla bir biçimcilik kuramı sayılmazlarsa da bunu hazırlayıcı rolleri olmuştur. Biçim-içerik sorunu bir yönüyle Horatius'un ortaya koyduğu fayda ve zevk işlevine bağlıdır. Horatius, edebiyatın hem yararlı olması hem de zevk vermesi gerektiğini söylemişti. İşte bu fayda ve zevk kavramlarından birine ya da diğerine önem vermekle biçimciliğe yaklaşmış ya da uzaklaşmış oluruz. Geçen bölümde söylediğimiz gibi, Rönesans'ta edebiyatın yararlı ve eğitici yanı ağır basıyordu. Aksi düşünceye, yani sanatın her şeyden önce zevk vermesi gerektiği fikrine, L. Castelvetro ve Bernardo Tasso gibi bir iki kişi de rastlanır ancak. Bu görüşün doğru dürüst yeniden canlanması 19. yüzyıldaki sanat için sanat öğretisindedir. Bilindiği gibi bu öğretide eserin sanat dışı amaçlara hizmet etmesi beklenemez ve bundan ötürü sosyal, politik, ahlaki yönler önem taşımaz. Eserin biçim yönü, sanatı ilgilendiren tek yönü olmaya yüz tutar. E.A.Poe, şiirini öylesine arınmış bir hale sokmak istiyordu ki, okur üzerindeki etkisi saf bir güzellik duygusu olsun. Poe'dan da esinlenen Fransız sembolistlerinde biçimle içerik arasındaki mesafe daha da genişler. Şiir, katıksız biçim olan müzeye yaklaştırılmak istenir. Mallarme, sözcükleri bina yapar gibi kullanırken, şiirin her parçası diğer parçalarıyla öylesine bağlansın istiyordu ki, sözcüklerle kurulan bu düzende biçim-içerik ikiliği silinsin, şiirin anlamıyla yapısı kaynaşmış olsun. P. Valery'de de aynı kaygılar vardır. İster ki sözcüklerden kurulan düzende ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düz yazıya çevrilemesin. Çevrilemesin diyor Valery, çünkü anlam, ses ve imgeler öylesine yoğrularak biçimleşecektir ki, bunların içinden anlam tek başına sıyrılıp çıkarılamayacak. Bununla beraber Valery'deki biçimcilik de sözcükler düzeni anlamına gelir. Sözcükleri müzikteki notalar ve aynı zamanda değerli, güzel taşlar gibi kullanan bu akım, şiirden anlamı kaybetmek istiyordu. Belki tüm anlamı değil ama en aşağısından kavramsal ve lojik anlamı. Daha sonraları tüm anlamı kaldırmak için anlamsız hecelerle yazarak şiiri müzikte olduğu gibi sadece seslerin düzenlenmesine indirgemek isteyenler de olmuştur. Anlamsız hecelere dayanan bu tarz bir biçimcilik edebiyatta yalnız şiir için söz konusu edilse bile yine de çok yavan ve cılız bir sonuç verdiğinden çabuk terk edilmiştir. Bu, seslerle kurulacak ahenk biraz hoşa gidebilse de gerçek bir estetik yaşantı uyandıramaz. Hele müzikle boy ölçüşemez hiç. Görülüyor ki Horatius'un ortaya sürdüğü iki işlev artık birbirine zıt iki uca ayrılmış ve biri tamamen silinmek istenmiştir. Horatius'un geniş anlamıyla zevk dediği şey, sembolistlerin elinde daralmış, incelmiş, arınmış ve katıksız bir estetik duyguya dönüşmüştür. Yararlı, eğitici dediği unsurun yerini ise bütün anlam almıştır. Eğitici olmasa, bir ders niteliği taşımasa da anlam şiirin büyüsünü bozacak yabancı bir unsur sayılmaya başlanmıştır. Böylece şiirin iki işlevi değil, estetik duygu vermek gibi tek işlevi vardır ve bu işlevin yerine gelmesi için şiirden yalnız dersi değil, bütün konuyu, hatta anlamı kaldırmak gerekir. Daha çok şiir türü için söz konusu olan biçimciliğin bu aşaması, bugünkü biçimcilik yanında çok ileri götürülmüş, iyice sivrilmiş, anlamdan arınmış bir arı şiir anlayışına varmıştır. Oysa şimdi belirtmeye çalışacağımız gibi yeni eleştiri hem yalnız şiir için düşünülmemiş hem de anlam sorununa başka bir yoldan cevap aramıştır. Bugün biçim değerleri söz konusu edilince başlıca iki çeşit değer gelir akla. Bunlardan birincisi duyumsal, sensuous değerlerdir. İkincisi yapısal değerler. Edebiyatta ve özellikle şiirde sözcüklerin salt ses olarak ahenkleri, güzellikleri vardır. Ama bunlar tek başlarına büyük bir rol oynamazlar. Hatta belli bir dilde yazılmış bir şiirin tadına tam varabilmek için o dili incelikleriyle bilmek gerekir. Anlam ister istemez işe karıştığına göre biçimciliğin anlamla hesaplaşması, onun eserdeki yerini tanıması zorunlu olur. Biçimciliğin üzerinde durduğu ikinci çeşit değer, eserin yapısından doğan değerdir dedik. Biçim adını verdiğimiz kavramdan ne anlıyoruz? Nedir estetik biçimin özellikleri? Şimdiye kadar sanat eserinin özünü biçimde arayanlar, önemli olan söylenen değil, nasıl söylendiğidir kuralına gelip dayanmışlardır. Ama nasıl söylendiği bir üslup sorunu olarak kaldıkça ve anlamın rolünü açıklamadıkça biçim içerik ikilisinden kurtulamaz. Söylenen şey, içerik, söyleyişten ayrı olarak vardır. Söyleyiş, biçim buna adeta sonradan eklenmiş, daha doğrusu giydirilmiş bir değerdir. Bazı estetikçileri ve eleştirmenleri, önemli olan söylenen değil, nasıl söylendiğidir görüşüne iten, belki de konunun kendi başına esere değer sağlayamadığına sık sık rastlamaları olmuştur. Büyük tragedya konularını ele alıp kötü eser çıkaran, derin konulara sarılıp sıkıcı, tatsız, cansız romanlar veren yazarlar az mıdır? Aynı fikir veya duyguyu anlatan iki şairden birinin güzel, diğerinin sevimsiz bir şiir meydana getirdiğini çok görmüşüzdür. Buna benzer gözlemlerdir ki bazı eleştiricileri bir çeşit biçimciliğe iter ve önemli olan ne söylendiği değil, nasıl söylendiğidir ya da konunun önemi yoktur, asıl mesele işleyiştedir gibi yargılara sürükler. Bir bakıma hak verebiliriz bunlara. Çünkü biliriz ki konunun güzelliği, derinliği, yüceliği, olumluluğu bir şiiri, romanı ya da oyunu sanat eseri yapmaya yetmez. Ama bir yandan bu biçimci görüşte bir sakatlık olduğunu da sezeriz. Örneğin Don Kişot'un veya Hamlet'in değerinin yalnızca üsluptan, işleyişten ileri geldiğini söylemek yadırgatır bizi. Sanat eserinde aradığımız fikirler, düşünceler, dünya görüşü hepsi bir yana atılmakta, geriye elimizde sadece üslup, dil güzelliği, kuruluş gibi şeyler kalmaktadır. Bugünkü biçimciler bunun çıkar bir yol olmadığını fark ettiklerindendir ki, sanat sorununu çözmek için konu ve biçim kavramları üzerine eğilmek ve bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak üzere bu kavramları açıklığa kavuşturmak istemişlerdir. Bu yolda ilk adımı atanlardan A.C. Bradley, önemli bazı ayrımlar ortaya koymuş ve biçimciler genellikle bu ayrımları kabullenmiş ve geliştirmişlerdir. Örneklerimizi Türk okurunun bildiği eserlerden vererek Bradley'in görüşünü açıklayalım. İlk önce konu kavramını ele alalım. Turan Oflazoğlu'nun Deli İbrahim adlı oyunu için konu olarak Türk padişahlarından İbrahim'i seçmiş diyebiliriz. Ya da O.Veli'nin Kapalı Çarşı şiirinin başlığına bakınca, daha şiiri okumadan konusu hakkında bir fikrimiz olur. Kemal Tahir'in Devlet Ana eserinin başlığından değilse de, kitabın arka kapağındaki yazıdan, Osmanlıların aşiretten devlet haline gelişimini konu olarak aldığını öğrenebiliriz. Verdiğimiz örneklerdeki konulardan ikisi tarihten alınmıştır. Biri de Kapalı Çarşı diye mevcut bir yerdir. Tabii konu tamamıyla uyduruk da olabilir. Bazen sorulduğunda konu olarak eserin ana fikrini, temasını söyleriz. C.S. Tarancı'nın 35 Yaş şiirinin konusu, yaşlılık ve insanoğlu için ölümün kaçınılmaz olduğudur denebilir. İşte sözü geçen bu konu eserin dışında bir şeydir. Sultan İbrahim olsun, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olsun, Kapalı Çarşı ya da yaşlılık ve ölüm sorunu olsun, köylü sorunu olsun, hep eserlerin dışında şeylerdir. Onun içindir ki bu anlamdaki bir konuyu birçok sanatçı işleyebilir. Sultan İbrahim'i 17. yüzyılda İngiltere'de iki oyun yazarı konu olarak seçmişlerdi. Leyla ve Mecnun konusu üzerinde bir tek şair mi yazmıştır? Ölüm üzerine yüzlerce şiir vardır. Bu anlamdaki konu, eser yazılmadan önce var olduğuna göre eserin değeriyle bir ilişkisi yoktur. Eser, kendinde var olan bir şeyle değerlendirilebilir ve bundan ötürü henüz esere girmemiş, işlenmemiş haliyle ham konu değerlendirilmede işe karıştırılamaz. Ama bazıları bu yanılgıya düşer ve beğendikleri, onayladıkları bir konu gördüler mi, eseri güzel ve değerli bulurlar. Bunlar, eserin dışındaki konuya oturtulmuş değerlendirmelerdir ve bir portreyi sevgilisine benzediği için güzel bulmak gibi bir şeydir. Bu bakımdan kuruluşu biçimde arayan biçimcilerin hakkı vardır. Ama bu anlamdaki konunun yanı sıra bir de eserin içindeki konu vardır ki buna içerik diyelim. İçerik, ham konunun eserin içinde aldığı haldir, yani sanatçının elinde işlenmiş hali. Bu anlamda Leyla ve Mecnun konusunu işleyen Ali Şir Nevai, Hamdullah Hamdi ve Fuzuli'nin konusu aynı ama içerikleri başkadır. Eserde yer alan Leyla, Mecnun ve diğer kişilerin düşünceleri, duyguları, psikolojileri, olayları ve bunun gibi şeyler içeriği oluşturur. Konu eserin dışında, içerik ise eserde olduğuna göre, içeriğin karşıtı olan biçim nedir? Biçimin bir anlamı kalıptır. Bu anlamda biçim, gazel, kaside, mesnevi gibi hazır kalıplar anlamına gelir. Ama bu anlamdaki biçim içeriğin karşıtı değildir. Çünkü bu da eserin dışındadır, eserden önce vardır. Biçimi aynı olan yüzlerce eser sayabiliriz. İçerik nasıl her eser için ayrıysa, bunun karşıtı biçimin de her eser için ayrı, kendine özgü olması gerek. Şimdi biçimcilerle onların karşısına çıkan konucuların çatışmasının nedenlerini daha iyi kavruyoruz. Sanırım uğraşmakta olduğumuz anlaşmazlığın büyük bir bölümünün içerik biçim ve konu şiir arasındaki ayrımların karıştırılmasından ortaya çıktığı belli olmuştur. Aşırı biçimci bütün ağırlığını biçim üstüne bindirmekte, çünkü biçimin karşıtının konu olduğunu sanıyor. Genel okur kızgınlıkla aynı hatayı işleyip içeriğin hakkı olan övgüleri konuya sunmaktadır. Modern biçimcilik konuyla içerik arasındaki ayrımı yaptıktan sonra biçim içerik diye bir ikilik mevcut olamayacağını iddia ederek içeriğin estetik bakımından önemsiz sayılamayacağını kanıtlamaya çalışacaktır. Vardığımız sonuç şu: biçim, eserde yer alan bütün ögelerin birbirine bağlanıp örülerek meydana getirdikleri düzendir. Bu anlamda Leyla ve Mecnun'daki kişilerin, olayların, fikirlerin, duygu atmosferlerinin, benzetmelerin, veznin ve bunların hepsinin arasında kurulan bağların oluşturduğu bütündür biçim. Görülüyor ki artık içerikle biçim kaynak olmuş gibi birleşiyor. Her eserin biçimi o eserdeki içerik ögelerine, fikre ve bunun gibi şeylere bağlandığı gibi içerik de ancak o biçimle belirleniyor. Artık ne eserin dışındaki konu ne de eserin dışında eserden önce hazır bulunan kalıp ya da tür, dram, epik, lirik anlamındaki biçimden söz etmiş oluyoruz. İçerik olsun, biçim olsun, yalnız bir tek eserin ona özgü içeriği ve biçimidir. Ne içeriği aynı olan iki eser vardır, ne de biçimi. Zira konunun sanatçı tarafından işlenerek içerik haline sokulması, aynı zamanda biçime yorulması demektir. Dedik ki, biçim, eserdeki bütün ögelerin ve bunların arasındaki bağların meydana getirdiği yapıdır. Bu, artık Mallarme ve Valeri gibi sembolistlerde rastladığımız, sözcüklerin düzeni anlamına gelen bir biçimcilik değildir. Anlamla hesaplaşmış, onun biçime zıt olmayan ve hatta biçimin bir yönünü meydana getiren bir unsur olduğunu anlamıştır. İçeriğin değeri. Yeni eleştirinin anlamla hesaplaştığını, içerik biçim karşıtlığından kurtulmaya çalıştığını gördük. Bu durumda felsefi, ahlaksal, bilimsel düşünceler edebiyat eserinde yer alabilir demektir. Yeni eleştiriyi savunanlar, katı biçimciler gibi şiirin düşünsel ögelerden arınmış olması gerektiğine inanmıyorlar. Çünkü onlara göre bir eserin yazınsal olup olmadığını belirleyen şey, onda hangi ögelerin bulunduğu değil, bunların nasıl düzenlendiği ve ne gibi bir işlev yüklendikleridir. İyi bir edebiyat eserinde düşünsel öge, metnin bağlamından çıkarıldığında tek başına taşıyacağı göndergesel anlamı metnin kapalı dünyasında taşımaz. Gerçek dünyaya değil, eserin kapalı dünyasına gönderme yapar ve imge, ritim, simge gibi diğer ögelerin yanında alır yerini. Bu durumda eseri değerlendirirken düşünsel ögenin kendi değerini hiç göz önüne almayacak mıyız? Eğer bir eserde içerik, gerçek hayatta önemli ve değerli saydığımız şeylerden oluşuyorsa, felsefi derinliği, toplumsal önemi, ahlaksal inceliği varsa, bu özellik değerlendirmede nasıl hesaba katılacaktır? Bu sorun karşısında başlıca iki tutum gözlemliyoruz. 1. İyi eserle büyük eseri ayırmak gerekir. İçeriği derin, ağır, yüce olan eserlere estetik dışı ölçütler uygulamak yerinde olacaktır. Eseri sanat eseri yapan biçimi, yapısıdır. Eserin felsefi derinliği, önemi hiçbir zaman sanat ölçütü olamaz. Çünkü eseri iyi bir sanat eseri yapamaz. Ama eserin böyle nitelikleri varsa, bu yönünü büyük eser diye ayrıca belirtmek doğru olur. T.S. Eliot'ın söyleyişiyle, edebiyatın büyüklüğü salt sanat ölçütleriyle ortaya konamaz. Fakat unutmamalıyız ki, sanat eseri olup olmadığı ancak sanat ölçütleri uygulanarak kararlaştırılabilir. Eserin içeriğinde şayet ayrıca önemli ve doğru saydığımız fikirler, tutumlar, gerçek hayatta zengin ve derin bulduğumuz yaşantılar yer alıyorsa, eser ek bir değer kazanır. Böyle bir roman karşısındaki tepkimizin bütünü daha zengin, daha yüklüdür. Ne var ki burada ek değer estetik bir değer değildir ve sanat alanının dışına çıkar. 2. İkinci tutumsa şudur. Estetik ölçülerden başkasını kullanmak istemeyen Wellek, Warren, Brooks ve Bradsley gibi Amerikan biçimciler, büyüklüğü biçim sorunu içinde çözmeye çalışırlar. Onlara göre büyüklük, çeşitli ve zengin malzemenin düzene sokulmasından doğar. Sanat eseri tabakalardan meydana gelir. Sesler, tümceler, bunların meydana getirdiği anlam birlikleri, eserin dünyası yani olaylar, kişiler, olaylara bakış açısı gibi. Büyüklük dediğimiz şey aslında özellikle fikir, kişiler, toplumsal ve ruhsal yaşantılar gibi malzemenin zenginliği, derinliği ve karmaşıklığıdır.